Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi en kalbi duygularla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim, programda bir akışın süre gelmesine dikkat ediyoruz. Yani bir yerden alıyoruz bir konuyu ve onu nihayete erdiriyoruz. Malumunuz tarihte birbirini takip eden olaylardan, olaylar silsilesinden oluşuyor. Ama bazen yeri gelmişken konuyu değiştirmek gerekiyor ki bu hafta böyle bir hafta. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladık. Aslına bakılırsa yani konuştuğumuz konuyla bu hafta konuşacağımız ve muhtemelen bir sonraki haftada konuşacağımız konu arasında tarihi süreç açısından çok uzun bir zaman dilimi yok ama bu spesifik bir konu. İnşallah bu programda değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte İstanbul'un fethini değerlendirmeye çalışacağız ki bu benim en çok sevdiğim konulardan bir tanesi. Onu da belirtmiş olayım. Bu programda muhtemelen en büyük keyfi ben alacağım. Değerli Okay abi, hoş geldiniz programıma.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi tabii Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bu programımızın süre gelen bölümlerinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Onun kişiliğini, şahsiyetini abi zaten o programı burada konuşacağız. Bu programda inşallah özellikle fethi üzerine yoğunlaşalım istiyorum. Fethi konuşalım istiyorum. Şuradan başlayalım isterseniz abi. Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'u fethetmeye sevk eden ideal düşünce sistematiği neydi abi?
İbrahim'ciğim, İstanbul o zamanki Konstantinopolis ya da Efendimiz'in tabiriyle Konstantiniyye artık Osmanlı Türk ülkesinin içerisinde bir ada gibi kalmış. Balkanların ve Anadolu'nun o orta bir bağlantı noktasında bir fitne unsuru. Yani sürekli Osmanlı aleyhine yapılan ittifakların, beylikler tarafından yapılan ittifakların, içeride hanedan içindeki sorunlarda taht hususlarındaki çıkan kargaşalıklar esnasında mutlaka şehzadeleri birbirlerine karşı destekleyip onları silahlandıran, onlara fiilen yardım eden doğrudan bir kargaşa unsuru olarak Konstantinopolis bir çıban başıydı. Bunun ortadan kaldırılması şarttı. Zaten tarih boyunca da Müslümanlar ve Türkler tarafından defalarca kuşatılmış bir şehir. Eski programlarımızda bahsetmiştik ilk kuşatması Yezid'in ordusu tarafından ki ordunun içerisinde Hazreti Hüseyin de vardı. Burada Kağıthane Deresi etrafında çadır açmışlar. Ve kuşatmada zaten biliyoruz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin de şehadetiyle sonuçlanan bir kuşatma söz konusu. Defalarca kuşatıldı fakat orta çağın ve öncesinin de en sağlam bir şekilde inşa edilmiş hem matematiği bakımından hem de yapısı bakımından bir şehir surlarına sahipti Konstantinopolis. Hatta buraya Atilla'nın da kuşattığını biliyoruz İstanbul'u. Fakat İstanbul'un o dönemde tabii çok yakın zamanlara kadar İbrahim'ciğim kışları çok daha sertti. Bilhassa Karadeniz üzerinden Ukrayna üzerinden steplerden gelen hava akımları İstanbul'u çok şiddetli kışlara sebep olurdu. Ve Atilla'nın kuşatması esnasında Tuna üzerinden gelen ciddi manada büyük buz dağcıkları, tepecikleri diyeyim İbrahim'ciğim. Sarayburnu tarafındaki surlara çarpıyor ve bu surlarda yıkıntılara sebep oluyor.
Buz kütleleri.
Buz kütleleri İbrahim'ciğim.
Enteresan ya.
Tabii biz modern çağda da mesela 1955 yılının fotoğrafları vardır İbrahim'ciğim. İstanbul Boğazı'ndaki buz gene gelen yukarıdan Karadeniz'den gelen buzların birikip kıyılarda biriktiği fotoğraflardan hatırlayacağız. Bu tür iklimsel engellerle havanın çok soğuk olduğu ki işte Atilla döneminde gelen buz kütlelerinin surlarda yıkıntılara sebep olduğu. Hatta o surların inşası tekrar yapımı esnasında berketilmesi, tekrar düzeltilmesi sırasında İbrahim'ciğim burada vefat eden, ölen Rumların pek çoğunun aziz olarak ilan edildiği söylenir. Bu uzun müddet uzun yıllar boyunca devam etti. Hatta biz 1955 kışından bahsettik. En meşhur kışlarından bir tanesi 1622 kışıdır biliyorsun. Genç evet. Osman, 2. Osman zamanında. Bu dönemde öyle bir kış oluyor ki dinleyicilerimizin de çoğunun malumudur. İbrahim'cim Boğaz donuyor.
Evet.
Komple donuyor. Bak öyle bir günler geliyor ki yavaş yavaş donmuş. Önce Boğaz yavaş yavaş daralmaya başlıyor. Ortada bir nehir boyu kalıyor. Sonra bir dere boyu kalıyor. Sonra o da kapanıyor İbrahim'cim. Şimdi bilim adamları diyorlar ki bir denizin tuzlu suyun donması, deniz suyunun donması için havaların -30 derecenin altında minimum 15 günün üzerinde devam etmesi lazım. Şimdi bu sadece kıyı donması değil. Yani bir Haliç'teki bir donmadan bahsetmiyoruz biz burada.
Evet.
Ya da Marmara'nın herhangi bir kıyısındaki İstanbul ya da aşağı kıyılarındaki bir donmadan bahsetmiyoruz. Burada çok şiddetli akıntıların bulunduğu, alttan ve üstten çeşitli akıntıların bir araya geçtiği, çapraşık akıntıların üst akıntısının da çok yoğun olduğu Boğaz'dan bahsediyoruz. Böyle şiddetli bir soğuk yaşanmış o dönemde. Ve hatta kışın artık o kemal bulduğu dönemde 1622'de İstanbul'da kıtlık başlıyor İbrahim'ciğim.
Soğuktan dolayı.
Soğuktan dolayı bu nakliye sorunlarına da çünkü sadece İstanbul'un içinde değil etrafında civarında da böyle bu şeyler. Kış şartları.
Gemiler yanaşamıyor.
Yanaşamıyor İbrahim'ciğim. Kapanlar donmuş durumda. Üsküdar'dan bak İbrahim'ciğim bu çok çarpıcı. Bu artık bu yani mütevatir derecesinde güçlü bir söylenti ve çok tarihi muteber kaynaklarda geçiyor. Üsküdar'dan Beşiktaş'a at arabaları Üsküdar'da fırınlar çalışır haldeyken mesela sur içine destek olarak bu ekmek arabaları gönderilmiş ki İbrahim'cim düşün yani o muazzam bir ağırlığın ne kadar donmuşsa kaç metre
denizin üzerinden
Boğaz'ın üzerinden Beşiktaş'a geçtiğini biliyoruz. Ki bunlar çok daha yakın dönemler, yakın çağlar. Tabii İstanbul'un bu şekilde bir kendi hem artı ikinci husus İstanbul'un Sarayburnu civarından bu akıntıların dönerek Boğaz'a doğru girmesi İbrahim'ciğim. Yani İstanbul kuşatılacağı zaman denizden kuşatmada aynı zamanda çok ciddi sorunlar teşkil ediyor. Yani siz gemilerinizi bu bölgede sabitleyemiyorsunuz. Bilhassa havalar durgun bile olsa ki İstanbul'un rüzgarları meşhur. Biraz rüzgar fırtınaya Poyraz'dan ya da Lodos'tan fırtınaya çektiği zamanlarda gemilerinizi sur önlerinde Sarayburnu civarında ve ötesindeki sur önlerinde durdurmanız imkansız bir hale bürünüyor.
Abi bir de şöyle Osmanlı ordusu, Osmanlı silahlı kuvvetleri daha çok kara ordusu şeklinde konuşulmuş. Yani
tabii.
Yanlış bilmiyorsam 2. Bayezid döneminden sonra biraz deniz güçleri oluşturuluyor. Dolayısıyla hani o dönemde veya işte Fatih öncesindeki dönemde de denizden kuşatma çok da şey değil. Hatta konuşacağız mesela.
Evet.
İşte gemiler geliyor, Haliç'e zincir çekiliyor filan. İşte
evet.
Baltoğlu mesela azlediliyor görevden.
Aynen.
Böyle sıkıntılar yaşanıyor yani.
Böyle sıkıntılar yaşanıyor. İbrahim'cim bunun da sebebi şu. Biz aslında 16. asırda Akdeniz'in bir Türk gölü olarak tanımlandığı dönemde bile denizcilik gücü olarak aslında biz Portekizler başta olmak üzere İspanyollardan da geri seviyedeydik. Çünkü sebebi şu. Bu insanlar okyanus sularında mücadele edebilecek yüksek bordalı, ona göre omurgası şekillendirilmiş ve güçlendirilmiş.
Büyük gemilerle.
Büyük gemiler. Hatta daha o dönemlerde kalyonların ilk modelleri olan büyük o Mamra tipi çok büyük yüksek bordalı gemiler inşa edebiliyorlardı. Bunları hem ticaret için kullanıyorlardı. Hem de askeri amaçlarla kullanıyorlardı. Bahsedeceğimiz, senin de işaret ettiğin o noktada Türk gemileri bugünkü büyük kayıklar gibi düşün İbrahim'ciğim. Hani şimdi çok insana inanılmaz geliyor ya hani bu Kabataş sırtlarından başlayıp Dolapdere, Maçka Deresi'nin üzerinden Kasımpaşa'ya indirilmesi.
Evet.
Aslında bu imkansız değil. Çünkü zaten bahsedeceğiz gemilerimizin küçük çaplı ve hafif olmasına ve düz altlı olmasından kaynaklanıyor.
Yani bu, eğer özür dilerim İspanyolların veya Portekizlerin kullandığı çapta büyük gemiler olsa
olmaz.
Zor olurdu değil mi? Çok
yani
zor
olurdu. O pek işte bak o zaman onun mantığı sorgulanırdı İbrahim'ciğim. O çok akıl kârı bir şey değil. tonlarca gemiden ele geçirilmesi. Bu bizim gemilerimize hız, çeviklik sağlıyor, kuşatma kolaylığı sağlıyordu. Fakat Ceneviz tarzı, şimdi Venedik ve Cenevizler de İspanyol ve Portekizlerden etkileniyorlardı. Bu şey hususunda zaten Venedik başlı başına bir deniz ülkesi, deniz devleti. Bütün ticarette şeye dayanıyor, gemiciliğe dayanıyor. Bunlar çok iyi denizcilerdi. Bunlar yüksek bordalı gemiler yapmayı Portekizlerden önce bile öğrenmişlerdi. Şimdi bunların tam sen hızlı deniz kuvvetlerinin hızlı, hafif, manevra gücü yüksek. Fakat engelleme yapamaz. Yani,
Papalın evet, saldırıya müsait ama savunmaya müsait.
Savunmaya müsait değil. Bravo. Çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. O yüzden bizim bilhassa böyle akıntılı, güçlü akıntılı bir suda deniz surları önünde tutunmamız, buradan saldırıya geçmemiz zaten makul de değildi.
Evet. Abi bir şey daha söylemek istedim. Eyvallah hocam. Müsaadenle. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur derler.
Mutlaka.
Yani
mutlaka öyle.
Deniz yani egemenliği işte yani İspanyolları, Portekizlileri güçlü
daha
yapan.
Daha sonra İngiltere ve Hollandalıları.
Tabii. Evet yani bu hale getiren, bu noktaya getiren biraz da o dönemde özellikle denizlerdeki hakimiyet tabii.
Denizlerdeki hakimiyet ve Osmanlıların verdiği de kapitülasyonlar.
Evet.
Yani İngiltere'yi ve Hollanda'yı İngiltere ve Hollanda yapan, hani bunlar bizim sözlerimiz değil, ben tarihçi değilim biliyorsunuz. Mesela bu Halil İnalcık Hoca çok güzel ifade eder bunu. Onları merkantilist ekonomiye, yani merkezde altın toplayıcı, tutucu ekonomiye geçiren, o büyük mal varlığına uğraştıran Osmanlı, özellikle Levant'ta sağladığı kapitülasyonlar limanlarında. Bu sayede gemiciliği, denizciliği öğrendiler, hızla geliştirebildiler. İspanya'ya karşı, Portekizlere karşı zaten 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra zaten bir İngiliz ve Hollanda üstünlüğü vardır Portekiz ve İspanyollara karşı.
Evet.
Bu şartlar altında bir çıbanbaşı olmuş, bir İstanbul söz konusu. Osmanlı'nın deniz kuvvetleri hususunda senin de zaten çok güzel altını çizdiğin gibi 2. Beyazıt Han dönemine kadar zaten biz gemilerimize top da taşımıyorduk İbrahim'ciğim. Yani gemileri biz çıkarma gemisi olarak kullanıyorduk. Oranın yeri gelmişken söyleyelim. İlk defa 2. Beyazıt Han zamanında gemilerimize burundan kolombörne tarzı o topların uygulandığı zaman 2. Beyazıt Han zamanı. Şimdi bu şartlar altında bizim tabii kara kuvvetlerimize itimat etmemiz gerekiyor ki zaten kara kuvvetleri de bir karacı devlet olarak zaten denizlerden uzak yaşamış uzun yıllar Orta Asya'da bir devlet olarak o devletin fertleri olarak kara kuvvetlerimizin gücü zaten mükemmel ve tartışılmaz. Fatih Sultan Mehmet Han geçen haftalarda galiba çocukluğundan bahsetmiştik değil mi İbrahim? Geçtiğimiz dönemlerde.
Evet.
Zaten bilhassa balistik hususunda kendini çocukken yetiştirmiş bir genç çocuk bu. Şimdi Topkapı Sarayı'nda kendisinin 6-7 yaşlarında yaptığı çizimlerin doluluk defterler var. Burada kendisinin aynı zamanda ilerleyen yıllarda silah çizimleri hususunda da denemeler yaptığını görüyoruz. Tabii İstanbul'u almaya karar vermesi hususundaki zorunluluklar onun aynı zamanda iktidardaki gücünü, iktidardaki varlığını perçinlemesi hususundaki zorunluluklarla ilgiliydi. Kendisinin yetenekleri bilhassa tabii biz bugün İstanbul fethi üzerine durduğumuz için çok hayatına girmeyeceğiz.
Evet. Onu bilahare konuşacağız.
Eyvallah. 46 ile 51 arasındaki o Manisa Sarayı'nda geçirdiği yani tahttan indirildikten sonra babası 2. Murat Han döndükten sonra o geçirdiği 5 yıl içerisinde hem dil hususunda hem de akademik diğer bu başta silah çizimleri hususunda ve topçuluk bilhassa İbrahim'ciğim bu ateşli silahlar hususunda yaptığı çalışmalar artık 1451'de tahta geçtikten sonra ortada fiziki bir şekilde elle tutulur sonuçlar vermeye başlamıştı. Bunlardan bir tanesi de havan topuydu. O dönemlerde enteresan İbrahim'ciğim kuşatma başlamadan kısa bir süre önce o zamanki en büyük metalürji ustası ve top döküm ustası olan Macar Urban diye bir kişi var. Zaten bütün Doğu ve Batı tarihlerinde de Macar Urban Usta olarak anılıyor kendisi. Bu zat büyük çaplı toplar dökebiliyor. Şimdi Bizans Doğu Roma Senatosu'na başvurmuş İbrahim'ciğim Fatih'ten önce. Ve fakat ilginç bir şekilde istediği maaş Senato tarafından fazla bulunuyor. Ve geri dönmek zorunda kalıyor. Canı da sıkılmış, moral de bozulmuş.
İşte ufuk böyle bir şey.
Evet, tabii vizyon sahibi olmak böyle bir şey İbrahim'ciğim. Kendisi doğrudan Edirne'ye ikinci Mehmet Ağa'nın yanına geliyor. Bir bakıyor ki zaten bu konuyla doğrudan ilgili olan zaten namını da işitmiş. Fakat doğrudan onun yanına gelmek istemiyor. O yüzden bir tercih olarak önce Doğu Roma'ya gidiyor kendisi, yani Bizans'a geliyor. Daha sonra ikinci Mehmet Ağa'nın yanına geldikten sonra kendisi bu noktada çok teveccüh görüyor. Ve ikinci Mehmet Ağa'nın birlikte çalışmalara başlıyorlar. Büyük toplar. İşte o büyük Şahi topu. Yani İstanbul'un fethinde fiili verdiği zararlardan ziyade
psikolojik
tesirini yapan ve bu noktada efsaneleşen Şahi topunun dökümünde ikisi birlikte çalışıyorlar. Gerçekten de bir tona yakın kaya parçaları ve gülleler atabilen bir top bu İbrahim'ciğim. Bu süreç boyunca da tabii Çandarlı meselesini biz seninle eski zamanlarda uzun uzun konuşmuştuk. Ama tekrar bu hususta mutlaka söylemek
lazım.
Değinmek
lazım, evet.
Değinmek lazım İbrahim'ciğim. Çandarlı Halil Paşa'nın bu noktada kendisine bir muhalefeti söz konusu.
İstanbul'un alınamayacağına dair.
Alınamayacağına dair. Bu tür girişimlerin, tabii haklı argümanları da var İbrahim'ciğim, yani. Bu tür girişimlerin daima bir
hüsranla
sonuçlandığı, sadece kuşatmanın kaldırılmasıyla değil, bu noktadaki hüsran değil, aynı zamanda da Batı'da büyük Haçlı ordularının ve donanmalarının Türk ve Müslüman varlığına karşı birleşmeleri gibi menfi bir sonuç vermesinden de bahsediyor.
Yani eğer kuşatma başarısızlıkla sonuçlanırsa bu sefer Batı toplumları daha büyük bir güçle Osmanlı'nın üzerine gelecek ve daha büyük olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınma ihtimali var.
Ki 44 babasının 2. Murat Han 1420'deki kuşatmasının 44'teki Varna Savaşı'na asıl sebep teşkil ettiği. 1448'deki 2. Kosova Muharebesi'nin Müslüman Türklere karşı yapılmış son bir Balkanlardan sökme hareketinin aynı zamanda İstanbul'da korumayla ilgili olduğunu hatırlatıyor. Ve hatta şöyle bir şey de söyleyecek kadar ileri gidiyor İbrahim'ciğim. Aslında bu vaka tabii aslında şey değil ama bu noktada hatırlatılması ilginç bir anekdot olarak elimizde kalmış. Diyor ki efendim diyor bu şehrin diyor havası ağırdır diyor. Lodos diyor bu şehri diyor sahiplerini diyor yorar. Hatta öyledir ki bu şehirde yaşayıp sabah namazına kalkmak, hatta sabah namazından sonra işrakı beklemek ve o sırada tesbih çekmek, zikir yapmak imkansızdır diyor. Böyle, bu şekilde de böyle bir
manevi zemin
oluşturuyor. Manevi zemin oluşturuyor dediğin gibi. Böyle bir manevi zemin oluşturuyor. Ama Türk beylerine karşı Çandarlı Ali Paşa'nın başını çektiği, tabii çok Türk beyi daha var. O dönemde de bir kısmı varlığını sürdüren eski Türk beyliklerinin pek çoğu, o hanedanların birçoğu Çandarlı Ali Paşa'nın kurmayları durumunda. İşte İsfenderoğulları olarak bilinen Candaroğulları. Ondan sonra yine Karamanilerden içeride onlar mevcut. Menteşe beylerinden, Ege beyliklerinden mevcut. Bunlar Halil Paşa'nın etrafında odaklanmış, konuşlanmış durumdalar. Ve onun dümen suyundalar. Çünkü 2. Mehmet Ağa'nın ta ilk taht denemesinden, 44-46'daki ilk taht denemesinden itibaren etrafında devşirme paşalar, Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Evrenosoğulları, ki yani biliyorsun Evrenosoğulları zaten Batı gazalarındaki ana aktör konumunda olmuşlardır daima. Bunların İlerleyen dönemde bilhassa 2. Mehmet Ağa'nın artık kesinleşecek olan iktidarı döneminde Türk hanedanlarının varlığını bir şekilde pasifize edeceği, hatta ortadan kaldırabileceği endişesi söz konusu. Hı hı. Ki çeşitli aralıklarla 150 yıldır Osmanlı Devleti'nde yürütmeyi, yani devletin ana mekanizmalarını elinde tutan Çandarlı ailesi gibi bir ailenin buna müsaade etmek istememesini de anlaşılabilir
bir tarafı
buluyorum.
Var.
Evet. Tabii anlaşılabilir bulmamız, kabul edilebilir bulmamız anlamına da gelmiyor.
Evet.
Çünkü İstanbul bu noktada Osmanlı'nın içerisinde kalmış bir, çok açık bir fitne unsuru olarak sürekli devletin aleyhine faaliyet gösteren, onu ona kırdıran, şehzadeleri birbirine kırdıran, beylikleri sürekli, başta Karamanlar olmak üzere sürekli destekleyen ve Haçlı dünyasıyla irtibatlarını kuran bir ana
fitne merkezi.
Antrepo gibi bir ana, bir dağılım noktası.
Evet. Abi bir birlik koyalım isterseniz muhabbetimizi. Önemli bir yere geldik. Çünkü işte geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un fethiyle alakalı sosyal medyada bazı yorumlar okumuştum. O yorumlar üzerinden o gün Fatih Sultan Mehmet Han'ın hani o küçücük dediğimiz İstanbul'u fethetmesinin ne anlama geldiğini ikinci bölümde sormak istiyorum size. Efendim kısa bir ara, inşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinde Ne Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Birinci bölümümüzün sonunda enteresan bir yerde kaldık. Şöyle, yani o dönemde Konstantiniye olarak bilinen, Bizans Doğu Roma İmparatorluğu olarak bilinen coğrafya çok küçük. Yüz ölçümü olarak çok küçük bir coğrafyada bulunuyordu. Bugün işte Sur içi dediğimiz bölgeyi kapsayacak kadar küçük hatta bir yerde bulunuyordu. Ama Okay Tiryakioğlu o bölgenin uzunca süre Osmanlı İmparatorluğu için, Devlet-i Aliye için, Türk dünyası için bir fitne merkezi haline döndüğünü söyledi. Buradan devam etmek istiyorum. Çünkü hani işte fetih kutlamaları yapıldığı zaman bir takım böyle şeyler var. İstanbul'un fethinden rahatsız olan bazı kitleler var. Onlardan bir tanesi, ismi önemli değil, bir şey paylaşmıştı abi, sosyal medyada mesaj paylaşmıştı. Yani ne olmuş yani, şu küçücük bir yer, Sur içi kadar bir yeri almış, yani neye büyütüyorsunuz filan gibi bir yorum yapmıştı.
O tabii tarih altyapısını bilmemekten kaynaklanıyor İbrahim'cim.
Bu konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. O küçücük yer aslında ne anlamı geliyordu abi?
O küçücük yer şu anlama geliyor. O ilk programımızın ilk bölümünde özetlemeye çalıştığımız gibi İbrahim'cim, o küçücük yer Osmanlı'nın aleyhine bütün içten ve dışarıdan hareketin merkezi.
Evet. Bir de galiba, özür dilerim, Batı'nın anahtarı galiba değil mi orası abi?
Aynen öyle. İpek Yolu'nun çok önemli su yollarından, yani limanlarından bir tanesi. İbrahim'cim, aynı zamanda da bu tabii ki İstanbul İpek Yolu'nun çok önemli bir liman. Artık en batıdaki en önemli liman noktalarından bir tanesi.
Hı hı.
Ya bu yüzden tabii bunu söyleyenler şunu düşünerek söylüyorlar. Bir 1204 öncesi Konstantinopolis var İbrahim'cim. Hı. Hakikaten bütün görkemiyle o eski sarayları, binaları, sadece Ayasofya'sı ve İmparatorluk Sarayı değil, bir Rehanay değil.
Bir daha bir dışında, Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz coğrafya aslında şeye kadar, yani binli yılları Anadolu'yu Suriye, kapsayan Suriye'ye kadar giden
tabii.
coğrafya. Yavaş yavaş küçüle küçüle oraya kadar gelmiş.
Aynen öyle. Ve o şehrin görkemi İbrahim'ciğim, Türk fethi sırasında değil. Bu hep o daha sonra batılı tarihçiler tarafından bizi bir barbar ve vandal olarak göstermek için üzerimize yapıştırıldı. İstanbul'un asıl büyük hasar aldığı muharebe 1204
Haçlı
Latin istilası dönemi, evet. İbrahim'ciğim. Çok büyük hasar gördü. Dini değerlerine de çok saygısızlık yapıldı. Ayasofya'nın içine atlarını bağlamaları, Ayasofya'nın etrafındaki manastırlardan bakirelerin kaldırılması, onların kirletilmesi. Bunlar aynı dinin iki farklı mezhebi gibi değil, resmen birbirlerine düşman, iki farklı din gibi davrandılar birbirlerine. Ve bu o süreç öyle devam etti.
Ortodokslar ve Katolikler değil
mi? Katolikler, evet. Türkler Anadolu coğrafyasında daha 1075'ten itibaren varlık gösterdikten sonra Ortodoks alimi sadece en batıdaki bu İstanbul Fener Patrikhanesi'ni olarak kastetmiyorum. Ermeni kilisesi de bu şekilde, Süryani kilisesi de bu şekilde. Bütün Ortodoks alemi rahat bir nefes aldı İbrahim'ciğim. Kime karşı rahat nefes aldı? Katoliklere karşı rahat nefes aldı.
Evet.
Aynen Musevilerin, Yahudilerin de bu şekilde rahat nefes aldıkları gibi. En rahat dönemlerini Müslüman Türkler döneminde en güvenli hayatlarını o zamanlar sürdüler. İşte şimdi bunların bu yani biz burada yani hamasi konuşmak için söylemiyoruz bunları. Bu zaten genel kabul edilmiş tarihi gerçekler.
Evet.
Fakat Türk ve Müslüman düşmanlığı yapılırken bunların hiç olmamış gibi davranılması. Mesela İbrahim sen hatırlamazsın merhum Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye kaçmadan önce Bulgaristan'da ki Bulgarların etnik olarak Türk olduklarını hatırlatalım.
Evet.
İtil tarafından İtil Bulgarlarının uzantısıdır. Sonradan Slavlaştılar bunlar. Tabii itikaden Müslüman kalamadıkları için. İtikaden Müslüman kalamazsa mutlaka Türklerin hayatlarında bu oldu. Bir şekilde asimile oluyorlar. İbrahim'ciğim Naim Süleymanoğlu döneminde Bulgar ismi almak zorunlu bir hale gelmişti. Aynen bugün Uygur'da olduğu gibi, Çin'de Uygur'da olduğu gibi bir cuma namazı kılmak, oruç tutmak, dini bir sembolle, kimlikle kendini ifade edebilmek imkansızdı.
Yani kendilerinin asimile olması yetmiyor. Bünyelerinde bulunan diğer Müslümanları da kendilerine benzetmeye çalışıyorlar.
Aynen öyle. Türklerin döneminde, seninle program yaptığımız bu uzun süre içerisinde de defalarca vurguladık.
Evet.
Türklerin hakimiyeti altında olduğu dönemlerde ki bunu ta geçmişe yani ta geçmiş derken hani ondan biraz daha öncesine mesela bir Cengiz Han dönemine kadar çeksek ki hani Müslüman değildi kendisi. Vahşetiyle anılır tüm dünyada. Hakikaten de öyle tarafları var. Fakat Cengiz Han zamanında bile Hristiyanlar ve Musevilerin hatta Budistlerin de devlet aleyhine bir toplanma, bir kalkışma düzenlemedikleri müddetçe bütün özgürlüklerinin ellerinde olduğu, çocukların istedikleri isimleri verdiği, hiçbir asimilasyona uğramadan yaşadıkları Türk hakimiyetinde çok açık. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu geleneği bırakmadılar. Ki İslam'ın onlara bu yöndeki uygunluğu da söz konusuydu. Çünkü İslam'da zaten zorla kimsenin dinini değiştirmek yok.
Evet.
İslam'da tabii ilahi kelimetullah var mutlaka. Yani Allah-u Teala'nın ismini yaymak ve kurallarını uygulatmak. Ama bu şu şekilde uygulatmak, insanların kendi kiliselerindeki ya da havralarındaki özerk dini uygulamalarına karışarak değil. Onlar gene evlilik, boşanma törenlerini yapabiliyorlardı. Çocukların isim, vaftiz törenleri, çocukların isim verme gibi törenlerini uygulayabiliyorlardı. Fakat ceza hukuku gibi, ticaret hukuku gibi hususlarda İslam şeriatına tabiydiler. İlahi kelimetullahın anlamı da bu. İnsanların dinlerini değiştirmek, zorla Müslümanlığı yapmak değil, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına boyun eğdirmek. Ama kendi işte boyun eğdirmek derken burada işte bunlar hep şey yapılıyor, farklı amaneler
yani
çıkıyor.
Kılıçla, cebren falan değil belki de.
Değil. Yani. Değil evet. İbrahim'ciğim. Ya sen ticaretle ilgili bir davan varsa İslam mahkemesine başvuruyorsun.
Evet. Ki zaten abi o dönemde İslam mahkemeleri muhatap olan gayrimüslimlerin kurduğu mahkemelerine veya onların hukuk düzenlerine kıyasla çok daha adil muamele ediyor insanlar ki onlar da güvenerek geliyorlar zaten.
Aynen öyle.
Yani.
Aynen öyle. İşte bu inkarlar ve bugün de halen devam eden bu Türk düşmanlığının zemininin bu kadar boş olması İbrahim'ciğim bizi üzer o.
Evet.
Yani devlet defalarca açıkladı ki bu Ermeni olaylarıyla ilgili arşivlerimizi açmaya hazırız. Buyurun çalışalım. Bilim adamları çalışsın karşılıklı. Fakat şu çok önemli İbrahim'ciğim. Şu çok önemli bir siyasi güç sağlıyor sana. Mazlumluk gömleği var ya şu hırkası, mazlumluk hırkası. Bunu bir kere üzerine giydin mi İbrahim'ciğim? Senin gidecektin kurtulmuş oluyor. Yani Yahudi meselesinde de böyle. Yani 6 milyon Yahudi katledildi şu baba.
İşin ilginci de şu abi. Asıl evet. Zalimler mazlum gömleği giyiyorlar.
Aynen öyle.
Yani zulmü yapanlar hatta zulüm yapmaya devam edenler utanmadan mazlum gömleği giymeye devam ediyorlar yani.
Mutlaka kötü olaylar yaşandı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Yahudilerin yaşadıkları malum ortada. Hı hı. Evet, büyük sıkıntılar çektiler. Ama bugün ciddi tarihçiler de var o rakamların o kadar büyük olmadığına, katledilen.
Onların da kurgu olduğu şeklinde rivayetler var da abi. Yani o ayrı bir
tartışma konusu. Ben çok böyle hani ileri ifadeler kullanmak istemediğim için demedim ama evet. İşe yarar. Okumuş zengin Yahudilerin batıya, daha çok Amerika batıda kaldı. Amerika'ya bir kısmını göç ettiği. Fakat o toplama kamplarına da katledilenlerin ki rakamı 400 bin civarında olduğu söyleniyor İbrahim'ciğim. Bunların fakirler, hastalar, ileri derecede uyuşturucu bağımlıları gibi toplumun bir nevi artık işe yaramaz diyebileceğimiz kesiminden olan mazlum insanlar yok edilmiş.
Yani 1945'te 2. Dünya Savaşı bitiyor. 1948'de İsrail Devleti kuruluyor. Tesadüfün böylesi.
Yani işte o mazlumluk gömleğini üzerlerine giymişler.
Evet.
Ve ondan sonra sen bugün artık İsrail'le ilgili, Yahudilerle ilgili ileri tek bir iddia bile, mesela ciddi bir çalışma bile yapamıyorsun üniversitelerde.
Evet.
Aynı şekilde bunu şimdi bu Ermeni olaylarına getirmek istiyorlar. Fransa'da bugün Ermeni soykırımı yoktur demek suç kabul ediliyor mesela. Peki senin dayanakların ne? Bir programımızda bundan birkaç tanesinden bahsetmiştik. Tamamen o bölgede, o günlerde doğuya bile gitmemiş, İstanbul'da bulunup kaleme gazete küpürleri, gazete manşetleri attıran İngiliz ve Fransız gazeteciler. İbrahim'ciğim. Çoğu duyum bile değil. Yazmış, çala kalem yazmış.
Evet.
Altına doldurabilecek hiçbir argümanı yok.
Kafasından uydurduğu şeylerle bir kamuoyu oluşturuyor.
Nasıl gazete başlıklarıyla darbeler yapılıyordu bu ülkede?
Evet.
Aynen bu şekilde kamuoyu oluşturmuşlar İbrahim'ciğim. Önemli olan bu. Güçlü bir kamuoyu oluşturduğun zaman sen bir anda, bir de blok halinde bunlar da biliyorsun İbrahim'ciğim. Bunların özelliği, biz Müslümanlarda, Türklerde rastlanmayan bir özellik, blok halinde davranabilmeleri. Yani sımsıkı yumruk halinde davranabilmeleri. O yüzden her zaman güçlü oluyorlar. Konu konuyu açıyor İbrahim'ciğim, evet, bizim sohbetlerimize biliyorsun şimdi, ama önemli bunları da
kesinlikle
şey yapmak,
önemli
söylemek.
Abi. Yani çünkü hani İstanbul dediğiniz yer, Konstantiniye dediğiniz yer yahut işte 1453 tarihinde Doğu Roma olarak bilinen yer ne kadar bir yer ki sorusu çok anlamsız ve saçma bir soru.
Saçma. Yani şuradan geldik oraya da Ortodoks dünyasının hamisi daima Türkler oldular. Şimdi bunu nasıl reddedeceksin?
Evet.
Ama insanlar konuşurken çok büyük şimdi bu insanların şeyi şu İbrahim'ciğim, sana bir kere daha şey yapmıştım. Şimdi bunlar bir kere takım elbise giyiyorlar. Bak, sinek kaydı tıraşlı oluyorlar. Çok hoş konuşuyorlar böyle. Çok daha
etkileyici.
Böyle yumuşak bir Türkçeyle böyle konuşurken bunları karşılan dinleyenleri hipnotize ediyorlar. Bu bir illüzyon.
İşte abi şu anlamadığım husus da şu, açıkça söyleyeyim buradan. Dinleyicilerimiz için de hepimiz için söylüyorum. Yani ya birileri bir şeyler söylüyor olabilir. Biz burada konuşuyoruz. Biz söylerken de belki yanılırız. Belki hani sizi tenzih ederim ama hani kasten yanıltma şeklinde bir bilgi paylaşımı da söz konusu olabilir. Her duyduğunuz şeye inanmayın. Yani söylemek istediğim şey şu. Bir yerde bir şey duydunuz, bir yerde bir şey okudunuz. Bu size farklı bir kapı açsın. Okuma kapısı, araştırma kapısı açsın. Adam orada diyor ki İstanbul ne ki yani, Konstantinye neymiş ki, küçücük bir yer, bunu almanın ne gibi bir önemi olabilir diyor.
O kişi bana film teklifinde de bulunmuştu zaten.
Yani açıp bakın kardeşim, Konstantinye neymiş gerçekten, öğrenin, ondan sonra inanmayın buna yani. Sosyal medyada, işte basın yayın kuruluşlarında yani amiyane tabirle söyleyeceğim, ipini koparan çıkıp konuşuyor, ağzı olan çıkıp konuşuyor.
Söylediği tamamen yanlış değil, fiziki şartlar olarak.
Evet ama
o 1204 öncesi o muazzam Konstantinopolis yok karşımızda.
Yok elbette ama abi şimdi sonuç olarak konuştuk ya, Batı'nın anahtarı.
Bravo.
Bir ülkeden bahsediyoruz yani.
Fakat siyasi etkinliği.
Tabii çok stratejik bir yer.
Stratejik bir nokta.
Tabii.
Burası. Ki daha yakın zamanlardaki kuşatmalarda zaten başarılamamış.
Evet. Yani o zamana kadar kaç kere kuşatılmış ve alınmamış. Tabii. Bir yerden bahsediyoruz.
Sonuçta ikinci Murat'ın yani. Babası başaramamış zaten İbrahim.
Evet.
O yüzden çok önemli bir yer. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ya sen beni alırsın ya ben seni alırım demekle kastettiği, Türk bürokrasisine karşı kendi saray bürokrasisini güçlendirebilmek ve tahttaki varlığını güvence altına alabilmek. Çünkü 44 ile 46 arasında başına gelenler, hı-hı, daha sonra konuşacağız onlar. Ortada tahttan indirilmesi hususu.
Evet.
Bu yüzden İstanbul'u alınmak zorunda. İbrahim'cim zaten babasının vefatıyla da 1451'de 2. Murat Han'ın vefatıyla birlikte de derhal Güzelcehisar'ın karşısına, yani 1395'te Yıldırım Beyazıt Han'ın yaptığı Güzelcehisar'ın, Anadolu Hisarı bugünkü, hı-hı, daha çok kullandığımız tabirle, karşısına Rumeli Hisarı'nı yapmakla işe başlıyor 2. Murat Han.
2. Mehmet.
2. Mehmet Han. Böylece şehrin Karadeniz üzerinden alacağı bütün iaşe ve silah başta olmak üzere yardımlarını da engellemiş oluyor.
Hı hı. Bir anlamda duvar örüyor. Yani İstanbul'la Konstantinopolis'te Karadeniz arasında, evet, bir duvar örmüş oluyor.
Zaten Yıldırım Beyazıt Han'da o Güzelcehisar'la hakikaten de can damarını kesmişti, hı hı, şehrin. Eğer Timurgu ailesi,
evet, bunu da konuşmuştuk. 5 gün değil, evet, mi abi?
İbrahim'cim 1 ile maksimum 10 ile 15 gün arasında şehir zaten senato teslim oluyor, görüşmüş.
Hmm.
Zaten kabul etmişler. Onlar için de sürpriz oluyor. Bu Timur Han'ın bir anda bu baskını. Ve Şahi toplarından bahsettik. Macar Urban Musta ile, evet, döktü. İbrahim'cim istersen kuşatmaya gelelim. Biz
son 1-2 dakika abi. Kuşatmaya başlayalım isterseniz.
Tamam.
Sonraki programımıza devam
Şimdi
edelim.
Şimdi bu Şahi toplarının denemesi esnasında İbrahim'cim Edirne'de halka ikazlar gönderiliyor. Bilhassa hamile kadınların şehirden daha uzağa çıkarılması ile ilgili. Çünkü gerçekten de Şahi topu gürlediği zaman tam doldurulması 2 saat civarı, tekrar soğutulması. Soğutulması derken zeytinyağıyla top namlusunun soğutulmasını bulan da ilk defa Fatih Sultan Mehmet Han. Suyla soğutmanın işe yaramadığı, yeterli su hemen, çünkü etkinliğini kaybetti, buharlaştığı için zeytinyağının daha uzun süre soğuk kalabildiği ve böylece topları daha etkin tekrar ateşlenebilir hale getirmesinde.
Bir de peş peşe ateşleyemiyorsunuz.
Peş peşe ateşleyemiyorsunuz.
Fiziki olarak zaten mümkün değil.
Zeytinyağı bu noktada topların daha kolay doldurulması ve peş peşe ateşlemesini sağlıyor. Fakat tabii Şahi topunu bundan ayrı tutmamız lazım. Ki ona rağmen, o büyük çapına rağmen 2 saatte bir doldurulabilir olması da yine bu zeytinyağına bağlı İbrahim'cim. Yoksa günde bir kere falan ancak ateşlenebilirdi.
Evet.
Şahi topu.
Abi Şahi topunda kaldık.
Eyvallah.
Şahi topunun patlaması olayı var.
Eyvallah.
Onu da konuşacağız.
Evet.
Ki zaten hani Şahi topunun fethin gerçekleşmesindeki psikolojik etkisini de birinci bölümde değinmiştiniz. Onu da sormak istiyorum. Evet. İnşallah bir sonraki programımızda buradan devam edelim. Fetih, yani böyle belki bir ay, iki ay, haftalık bir program için söylüyorum, konuşulabilecek, yani 8 bölüm konuşulabilecek bir konu.
Tabii.
Çünkü kendi içerisinde çok önemli detaylar barındırıyor. İnşallah önümüzdeki programda devam edelim abi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim İbrahim'ciğim, sağ olasın.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızın süre gelen bir konu silsilesinin olduğunu söylemiştik. Bu hafta onun dışına çıkarak Fethi konuşmaya gayret ettik. Çünkü Fethi haftasını yaşadık geçtiğimiz günlerde. İnşallah bir sonraki programda da yine Fethi'ye kaldığımız yerden, İstanbul'un Fethi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.